Merhaba, elimizdeki kaynakların derinliklerine indiğimiz programımıza hoş geldiniz. Bugün masamızda Perakende Mühendisi adlı bir sektör yayınından gelen, ilk bakışta aslında son derece sıradan görünen bir haber var. Konu ne? Türkiye'nin Uşak şehrinde Asgros isimli yerel bir süpermarket ikinci şubesini açmış. Şimdi muhtemelen şunu düşünüyorsunuz, bir market açılışı için neden bütün bir program ayıralım ki? Haklı bir soru. Ama bizim görevimiz de tam olarak bu. Kurdele kesme töreninin arkasına bakmak. Çünkü bu basit haberin satır aralarında ekonomik bir fırtınanın ortasında ayakta kalmaya çalışan bir aile şirketinin cesur stratejisi var. Yerel ekonominin nabzı, Türkiye'deki o dev perakende zincirlerine karşı verilen mücadelenin sırları hepsi burada gizli. Asıl soru şu, bu sadece bir mağaza açılışı mı yoksa çok daha büyük bir oyunun ilk hamlesi mi?
Bence bu yüzeyde mükemmel bir başarı hikayesi gibi görünüyor ki büyük ölçüde de öyle. Ama madalyonun bir de diğer yüzü var. Bu hikayede sadece başarı değil, aynı zamanda devasa bir risk de var. Düşünün, kökleri 1995 yılındaki küçücük bir bakkal dükkanına dayanan bir yapıdan bahsediyoruz. Bugün ulusal devlere kafa tutacak bir operasyona dönüşmesini konuşacağız. Bu sadece ticari zeka değil, aynı zamanda toplulukla kurulan, hani öyle kolay kolay kopyalanamayacak bir bağın ve evet, o büyük riskleri alabilme cesaretinin bir sonucu.
O zaman hikayenin tam da merkezine gidelim, o açılış gününe. Kaynak bizi 3 Ocak 2026 Cumartesi gününe götürüyor, Uşak'ta Asgros'un ikinci şubesi açılıyor ve haberde yoğun bir katılım olduğundan bahsediliyor. Buraya kadar her şey normal ama davetli listesine bakınca işin rengi biraz değişiyor sanki. Sadece eş dost değil, Uşak Valisi Dr. Naci Aktaş orada, milletvekilleri Fahrettin Tuğrul ve Ali Karaoba, Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım,
hatta komşu ilçenin belediye başkanı bile var.
Evet, Simav'ın belediye başkanı Kübra Tekel Aktul'un, yani bütün şehir yönetimi bir market açılışı için toplanmış. Bu bana biraz, bilmiyorum, abartılı geldi. Sadece bir kurdele kesmek için mi oradalar gerçekten?
Görünüşte evet, kurdele kesmek için. Ama asıl sebep çok daha derin ve sembolik. Bu şehrin en üst düzey yöneticilerinin çıkıp biz bu yerel markanın arkasındayız mesajını vermesi. Bu bir güzen oyu aslında.
Yani bu tamamen bir halkla ilişkiler gösterisi mi? Yoksa belediye başkanının veya valinin bu yatırımdan somut, elle tutulur bir beklentisi var mı? Ne bileyim, yeni istihdam rakamları, vergi gelirleri gibi.
Kesinlikle somut beklentiler var. İstihdam birinci sırada. Haberde belirtilmese de bu ölçekte bir operasyonun yüzlerce kişiye iş imkanı yaratması beklenir. Bu cepte. Ama daha da önemlisi, bu yatırım bölgedeki diğer potansiyel yatırımcılara bir güven sinyali gönderiyor. Vali aslında kürsüden diğerlerine, bakın Uşak'a yatırım yapmak güvenli ve karlı. Bunun kanıtı da işte bu aile, bu marka demiş oluyor.
Anladım, bir domino etkisi yaratma potansiyeli var yani.
Aynen öyle. Şehir yönetimi için bu açılış sadece bir marketin değil, şehrin ekonomik geleceğine yapılan bir yatırımın kutlaması.
Bu destek ve güvenin arkasında da belli ki uzun bir geçmiş var. Hikayenin kökleri 1995'e dayanıyor. Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sayar, babasından bir bakkal dükkanı devralıyor. O dükkan zamanla büyüyor, 18 şubeli Sayar Marketler zincirine dönüşüyor. Ardından da 2019'da ilk Asgros markası doğuyor. Klasik bir başarı öyküsü. Ve bu öykünün merkezinde Ali Sayar'ın bir sözü var. Kaynaktan doğrudan alıntılıyorum. Müşterilerimizin ekonomilerine katkıda bulunmak, para kazanmaktan daha önemlidir. Bundan mutluluk duyuyorum.
İşte bu cümle şirketin adeta DNA'sını, genetik kodunu özetliyor.
Dürüst olalım, bu müşterinin cebini düşünmek felsefesi kulağa çok hoş geliyor ama her şirket bunu söylediğini iddia eder. Büyük zincirlerin reklamlarında da sürekli en ucuz biziz, halkın yanındayız gibi sloganlar duyuyoruz. Bunu lafta bırakmayıp gerçekten işleyen sürdürülebilir bir modele nasıl dönüştürmüşler? Çünkü günün sonunda kasada para kalması ve o dev yatırımın borcunu ödemeleri lazım.
Çok doğru bir noktaya değindin. İşte aradaki fark tam da o cümlenin kökeninde yatıyor. Bu söz bir pazarlama departmanında, bir toplantı odasında üretilmiş süslü bir slogan değil. Bu o 1995'teki bakkal dükkanından geliyor. Mahallelinin veresiye defterini tutan, müşterisini ismiyle tanıyan, o eski esnaf anlayışının modern hali bu. ulusal bir zincir için müşteri analiz edilecek bir veridir, bir data noktasıdır. Ama Sayar ailesi için müşteri büyük ihtimalle hala komşu demek.
Bu kültürel fark.
Diyor. Bu parayla satın alınamayacak bir sadakat doğuruyor.
Peki bu komşuluk felsefesini on binlerce ürünün satıldığı dev bir market operasyonuna nasıl taşıyorlar? İşte burada işin stratejik boyutu devreye giriyor. Satın alma müdürü Selim Kılıç'ın ifadesiyle modelin temeli tek bir ilkeye dayanıyor. Toptan fiyatına perakende anlayışı. Bu kavramı çok duyuyoruz ama tam olarak ne anlama geliyor bu?
Şöyle somutlaştıralım. Siz normalde bir marketten tek bir paket makarna alırsınız. Onlar ise o makarnadan on binlerce, belki yüz binlerce paket alıyorlar. Tıpkı diğer marketlere mal satan büyük toptancılar gibi. Aradaki fark şu, o toptancının karını cebe atmak yerine o karı doğrudan sizin ödeyeceğiniz fiyattan düşürüyorlar.
Aracıları ortadan kaldırıyorlar yani.
Tamamen. Aradaki bütün katmanları, bütün aracıları ortadan kaldırıp onların kazancını size indirim olarak veriyorlar. İşin sırrı bu basit denklemde.
Bu denklemi kurmak için de inanılmaz bir altyapı gerekiyor anlaşılan. Haberdeki rakamlar gerçekten çok çarpıcı. Yeni açılan mağazanın satış alanı 3000 metrekare. Bu bile oldukça büyük. Ama buzdağının görünmeyen kısmı asıl büyük yatırım arkada. 7000 metrekarelik dev bir depo ve lojistik merkezi. Bir de 1000 metrekarelik bir yönetim binası var. Yani müşterinin gördüğü alanın neredeyse 3 katı büyüklüğünde bir operasyon merkezi kurmuşlar. Neden bu kadar büyük bir yatırım?
İşte bütün hikayenin kilitlendiği, stratejinin kalbinin attığı yer tam olarak burası. Aslında burada gördüğümüz şey, perakende'de son metre savaşları dediğimiz şeyin tam tersi. Bir ilk kilometre savaşı bu. Rakipleri mağaza içindeki indirim reyonlarında, raf düzeninde, yani müşterinin gözü önündeki o son metrede müşteri kapmaya çalışırken, Askros savaşı o 7000 metrekarelik depoda, yani tedarik zincirinin en başında kazanıyor.
Asıl rekabet avantajı müşterinin hiç görmediği bir yerde yaratılıyor.
Aynen öyle.
İlk kilometre savaşı. Bu çok ilginç bir tanım. Bunu biraz daha açar mısın? Bu depo onlara tam olarak ne sağlıyor?
Üç temel şey sağlıyor. Birincisi, inanılmaz bir satın alınma gücü. O devasa depolama kapasitesi sayesinde bir üründen bir kamyon değil, 10 kamyon sipariş edebiliyorlar. Bu da üretici karşısında pazarlık güçlerini arşa çıkarıyor ve birim maliyetlerini dibe çekiyor.
Mantıklı.
İkincisi, tedarik zinciri kontrolü. Ürün ne zaman gelecek, stokta ne kadar var, hangi mağazaya ne kadar gönderilecek? Bütün bu operasyonu kendileri yönettikleri için aracı lojistik firmalarına bağımlı kalmıyorlar. Bu da hem maliyeti düşürüyor hem verimliliği artırıyor. Üçüncüsü ve en önemlisi, bu maliyet avantajını doğrudan fiyata yansıtabiliyorlar. Yani o toptan fiyatına perakende vaadi var ya.
Evet.
İşte o vaat bu 7000 metrekarelik beton ve çelik yağını sayesinde havada kalmıyor, somut bir gerçeğe dönüşüyor.
Bu devasa depo yatırımı gerçekten akıllıca bir hamle gibi duruyor. Ama aklıma şu takılıyor. Haberde Genel Müdür Zafer Sayar'ın konuşmasından bir alıntı var. Zor bir ekonomik süreçten geçmemize rağmen diye başlıyor söze. Yani ortada bir fırtına olduğunu kendileri de kabul ediyor. Herkes gemisini limana çekerken onlar neden okyanusun ortasına diye bir fabrika kurmaya karar veriyor? Bu çılgınlık mı yoksa bizim göremediğimiz bir şey mi var?
Bu kesinlikle bir çılgınlık dozu içeren, hesaplanmış bir kumar. Satrançta oyunu kazanmak için vezirinizi feda etmeye benziyor bu. Çok riskli ama doğru zamanda yapıldığında size maçı kazandıracak tek hamle olabilir. Şunu unutmayalım, bu 7000 metrekarelik depo ve 3000 metrekarelik mağaza bedavaya yapılmıyor. Bu özellikle bir aile şirketini ciddi bir finansal yükün, belki de yıllarca sürecek bir borcun altına sokan devasa bir yatırım.
Korkunç bir risk yani.
Korkunç bir risk, evet. Başarırlarsa Uşan perakende efsanesi olurlar. Ama tökezlerlerse bunun bedeli bütün şirket için çok ağır olabilir.
Peki bu kadar büyük bir riski neden alıyorlar? Sadece
Ülkemize güveniyoruz mesajı vermek için mi?
O mesaj önemli ama asıl sebep çok daha stratejik. Bu hamlenin iki önemli sonucu var. Birincisi az önce konuştuğumuz psikolojik etki. Rakiplerine, tedarikçilere ve en önemlisi halka şunu diyorlar. Biz sadece bugün burada değiliz, 10 yıllar sonra da burada olacağız. Geleceğe yatırım yapıyoruz. Bu özellikle belirsizlik zamanlarında insanlara güven veren çok güçlü bir mesaj. İnsanlar geleceğinden emin olan markalara daha çok güvenir.
İkinci sonucu ne peki? Daha ticari olan kısmı sanırım.
İkinci sonuç tamamen pazar odaklı ve acımasız. Zor ekonomik zamanlarda tüketicinin bir numaralı önceliği nedir?
Fiyat. Uygun fiyat.
Kesinlikle temel ihtiyaçlarını kaliteden çok da ödün vermeden olabilecek en uygun fiyata karşılamak, Asgros'a tam da bu ihtiyacın zirve yaptığı bir dönemde en uygun fiyat vaadini o devasa lojistik altyapısıyla destekleyerek ortaya çıkıyor. Yani rakipleri artan maliyetlerle, küçülen marjlarla boğuşurken, onlar kendi yarattıkları verimlilik sayesinde fiyat avantajı sunarak pazar payı çalma fırsatı yakalıyorlar.
Fırtınayı lehlerine çeviriyorlar bir nevi.
Tam olarak bu. Bu klasik bir krizde yatırım yapan kazanır stratejisinin yerel perakendedeki somut ve ders niteliğindeki bir örneği. Fırtınanın dinmesini beklemek yerine fırtınayı kendi lehlerine kullanacak bir yelken inşa ediyorlar.
Peki tüm bu parçaları birleştirdiğimizde ortaya nasıl bir resim çıkıyor? Uşak'tan gelen bu basit market açılışı haberinin ardında aslında bir aile mirası, ince ince dokunmuş bir büyüme stratejisi ve ekonomik dayanıklılığa dair ilham verici bir öykü olduğunu görüyoruz. Bu sadece kar maksimizasyonuna odaklanan bir şirket portresi değil, köklerine bağlı kalarak hizmet ettiği topluluğun bütçesine doğrudan katkı sağlamayı misyon edilmiş bir yapı var karşımızda.
Rekabet edebileceğinin bir mikrokozmosu, küçük bir modeli. Güçlerini nereden alıyorlar? Birincisi yerel köklerinden. Toplumu ve o toplumun ihtiyaçlarını herkesten iyi tanıyorlar. İkincisi bu bilgiyle o ihtiyaçlara doğrudan cevap veren bir model kuruyorlar. O ilk kilometre savaşını kazanarak maliyet avantajı yaratmak ve en önemlisi günü kurtarmak yerine o devasa lojistik merkezi gibi yatırımlarla geleceğe oynuyorlar, geleceğe dair bir iddia ortaya koyuyorlar.
Bu yerel gücün doğru strateji ve cesaretle birleştiğinde neleri başarabileceğinin canlı bir kanıtı diyebiliriz o zaman.
Tam olarak öyle.
O halde bu derinlemesine analizi size yönelik düşündürücü bir soruyla bitirelim. Bu hikayeden yola çıkarak kendi yaşadığınız yerdeki, mahallenizdeki işletmeleri bir düşünün. Hangileri sizinle sadece bir fatura, bir fiş üzerinden ticari bir ilişki kuruyor? Hangileri gerçekten o toplumun bir parçası gibi hissettiriyor? Küresel devlerin ve e-ticaretin her köşeyi tuttuğu bu çağda, sizce Asgros gibi yerel bir aile işletmesinin asla kopyalanamayacak, o tarif defterinde yazmayan gizli malzemesi nedir?